Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo frekanslarında Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Selman Apa. Efendim, bu hafta Kendi Gök Kubbemizde yad edeceğimiz, anacağımız nadide isim, kıymetli şahsiyet, ilim, fikir ve gönül önderi, merhum Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi. Efendim, Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanım'dır. Büyük dedesi Molla Abdullah tahsilini İstanbul'da tamamlamış. Nakşibendi, Halidi Şeyhi, Gümüşhanevi'ye intisap etmiş. İstanbul'da Fatih medreselerinden icazet alan dedesi Molla Mehmet, 1. Dünya Savaşı'nda şehit olmuştur. Babası Halil Necati Efendi, ailesiyle birlikte 1942 yılında İstanbul'a gelip İstanbul Müftülüğü'nde göreve başladı. Mahmut Esat, ilk ve orta öğreniminden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümünden 1960'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Klasik Dini Türkçe Metinler kürsüsüne asistan olarak tayin edildi. Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri adlı teziyle 1965'te doktor, Hacı Bektaş-ı Veli Makalat adlı çalışmasıyla 1973'te doçent, Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risale-i İslamiye isimli takdim teziyle 1982'de profesör ünvanını aldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1967-68 öğretim yılında, yine Ankara'da bir özel yüksekokulda, 77-80 yıllarında Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde çeşitli dersler okuttu. 1987'de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Esat Coşan Hoca Efendi, henüz orta öğretim yıllarındayken babasının yanında Nakşibendi, Halidi Şeyhlerinden Serezli Hasip Efendi ve Abdülaziz Bekkine'nin sohbetlerine katılırdı. Bekkine'nin vefatından sonra Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi'ye intisap etti. 1960'da şeyhinin kızıyla evlendi ve bu evlilikten iki kızı bir oğlu oldu. 1977'den itibaren şeyhinin emriyle İskenderpaşa Camii'nde pazar günleri Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Ramuzel Ehadisi'ni okutmaya başlayan Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, aynı yıllarda kış aylarında Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde haftanın belli günlerinde Ramuzel Ehadis'e devam etti. Yine o yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ek hizmet binası olarak kullanılan Ulus'taki Ankara Palas Oteli'nde özellikle üniversite öğrencilerine yönelik Türk Edebiyatı ve Osmanlıca seminerleri düzenledi. Devlet Planlama Teşkilatı'nca oluşturulan komisyonda yer aldı ve Türkiye'nin manevi kalkınma raporunu hazırladı. Mehmet Said Kotku Hoca Efendi'nin vefatının ardından onun yapmış olduğu irşat hizmetlerini devam ettirdi. Bu maksatla oluşturduğu ders ve sohbet halkalarının yanı sıra medya alanında da faaliyetler gösterdi. Bu çerçevede yayımlanmasına öncülük ettiği İslam, Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Gül Çocuk, Panzehir gibi haftalık ve aylık dergilerde baş yazılar yazdı. Sağduyu adlı günlük gazetenin ulusal ve uluslararası frekansta yayın yapan Akre FM radyosunun ve yerel yayın yapan Ak TV'nin kurulmasında rol aldı. Buralarda periyodik konuşmalar yaptı. Çeşitli vakıf ve derneklerin oluşumuna katkı sağladı. Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı, Sağlık Vakfı, İlim Kültür, Ahlak ve Çevre Derneği ile Hanımlar Derneği bunlardan bazılarıdır. Hak Yol Vakfı bünyesinde İstanbul'da bir hadis enstitüsü, Ankara'da fıkıh enstitüsü kurdurdu. Ancak ülkedeki siyasal ortamın elverişsiz şartlarının faaliyetlerini engellemesi üzerine 1998'de Avustralya'ya gidip yerleşti. Burada birçok cami, kültür merkezi ve kurumların açılmasına öncülük etti. Bir cami açılışına giderken Dubbo şehri yakınlarında geçirdiği trafik kazasında damadı Ali Yücel Oyarel ile birlikte 4 Şubat 2001 tarihinde vefat etti. 8 Şubat 2001'de İstanbul'a getirilen naaşı, ertesi gün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Efendim, az önce de zikrettiğimiz gibi 28 Şubat hepimizin malumu. 28 Şubat ve siyasi zorluklar sebebiyle, siyasi baskılar sebebiyle Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi 1998 yılından itibaren Avustralya başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerinde yaşantısına devam etti. Vefatına kadar geçen 3-3,5 yıllık süre zarfında Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da dünyanın muhtelif ülkelerinde irşat çalışmalarına devam etti. Orada irşat çalışmalarını, cami, vakıf, dernek kurma çalışmalarını yaygınlaştırmaya gayret gösterdi. Efendim, Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin hayatından kısaca bahsettikten sonra kendisiyle alakalı bazı hatıratları zikretmek istiyorum. Kendisiyle yapılan bir röportajda Metin Karabulut Beyefendi şu hatıratı naklediyor. Kendi halimde geçim sıkıntısını her türlü zahmeti çekerek halletmeye çalıştığım, iş, güç, sohbet yoğunlukları arasında gidip geldiğim yıllardı diye anlatmaya başlıyor. İstanbul'da avukatlık yapan bir ahbabımızı misafir ettiğimiz bir zamanda telefon geldi. Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi müsaitseniz size gelmek istiyor diyen ses İsmail Özlü Beyefendi'ye aitti. Müsait olmamak ne demek? Heyecandan ne yapacağımı şaşırmıştım. Sadece ben mi? Çoluk, çocuk, eş, dost ne yapacağımızı bilemedik sevinçten. Biz radyoda büyük bir dikkatle hadis sohbetlerini dinler, kendisine derin bir hürmet duyardık. Misafirimiz olacak olması inanılmaz bir sevinç yaşattı bizlere. Köyceğiz Ortaca üzerinden çok geçmeden bize geleceğini öğrenmiştik. Bununla beraber geleceğini duyan bazı kardeşlerimiz Mersin'den, Niğde'den, Antalya'dan, İzmir'den bize gelmeye ve bekleşmeye başlamışlardı. Hepsi mesleğinde çok başarılı, bilişimci, mühendis, hekim, esnaf arkadaşlardı. Her birisinin alınlarında nur, yüzlerinde tanıdık, sevimli bir ifade, tevekkül ve teslimiyet vardı. Esat Coşan Hoca Efendi'nin sevenleri kendisi gibi seçkin, değerli, mübarek kimselerdi. Onun geliyor olması bizim için yepyeni dostlukların, kardeşliklerin başlangıcı demekti. Esat Coşan Hoca Efendi akıllı, re'fetli, ufuk açıcı bir insandı. Az çok biliyorduk ama onun sevenlerinin kalibresi bunun bizim bildiğimizden çok daha fazla olduğunu gösteriyordu. Biz Akre FM'in dinlenmesine vesile olabilmek için kör topal gayretlerde bulunan Hak Yol Vakfı'nın İlim, Kültür, Sanat Vakfı'nın çalışmalarını, Fethiye gibi sahil şeridinde bulunan din dışı yaşantının özendirilmeye çalışıldığı bir ilçede sürdürmeye çalışıyorduk sadece. Allah rızası için küçük gayretlerle küçük neticeler, fakat sınırsız sevaplar umuyorduk. Bu çalışmalarımız, samimi gayretlerimiz, Esat Coşan hocamızı bu kadar yakından tanımamıza vesile olacakmış da haberimiz yokmuş. Fethiye'nin öyle bilindiğine bakmayın. Akre FM'in dinlenmesine nasıl katkıda bulundunuz diye sorduğumuzda Metin Karabulut Hoca şunları söylemiş. Verici ve alıcıların bulunduğu özel cihazların maharetiyle yüksekçe bir tepede kiraladığımız kilitli bir alanda yayın verilmesini sağlıyorduk. Çok pahalı olan cihazların hayır sahipleri tarafından alınmasına vesile olmuştuk. Her ay faturasını ödemeye çalışıyor, yıldırım düşmesi ya da kısa devre yapması gibi aksilikler olursa da onun giderilmesine gayret ediyor, masraflarını görmeye uğraşıyorduk. Kısacası siz Fethiye'nin öyle bilindiğine bakmayın. İçinde ne salih insanlar var, ne kemalat sahibi mümin kimseler var, bilemezsiniz diyerek gülümsedi. Efendim, Metin Karabulut Beyefendi bu röportajının devamında şunları ifade ediyor. Esat Coşan Hoca Efendi ile daha önceden bir tanışıklığınız var mıydı sorusuna, öncesinde sohbetlerinde bulunmuşluğumuz ve kalpten ilerlettiğimiz bir gönül beraberliğimiz vardı. Fakat ismen birbirimizi tanıyacak kadar bir teşriki mesaimiz olmamıştı. Kalben kurduğumuz dostluk öyle bir sağlam bağ kurmuştu ki, meğer evimize misafir olacağı günlere kadar getirecekmiş bizleri. biz de bu güzel feyizli müjdeyi yaşayarak öğrendik. O gün anladığım şey, aklımdan geçirdiklerime çok dikkat etmem gerektiği olmuştu. Bu durumda yine bir Allah dostuyla beraberdik ve çok dikkat etmeliydik. Ailemi, çocuklarımı tembihledim. Birkaç gün beraber kalmak nasip oldu. Memur maaşıyla geçindiğimiz, yokluğa katlanıp var olana şükrettiğimiz yıllardı. Kim bilir rahat ettirebildik mi? Yataklarımız, oturduğumuz divanlarımız onları layıkıyla ağırladı mı bilmiyorum. Ama en ufak bir konfor arayışına, memnuniyetsizliğe rastlamadık davranışlarında. Borç aç sıkıntı çektiğimiz günlerde evimiz, hocamızın gelmesiyle bereketlenmişti. Arabistan'ın kahvesi, Maraş'ın dondurması, Niğde'nin patatesi, Antep'in fıstığı, Diyarbakır'ın tatlısı hocamıza ikram edilmek üzere evimize dolup dolup taşıyordu adeta. Onları sevenlerle beraber çok kalabalık olmuştuk. Sinilerle sofralar hazırlanıyordu. Elle tutulur, gözle görülür bir berekete şahit oluyorduk. Eşim bir öğün bile ne pişireceğim diye sıkılmadığını söyledi. Sonradan da sürekli devam edecek bu bolluğun, bereketin, nimetlerin haddi hesabı yoktu inanın. En ufak bir zahmet ya da ağırlık hissine kapıldığımızı hatırlamıyorum. Allah ne verdiyse ikram etmeyi seven bir aileydik zaten. Ama bu bereket matematiğimizi aşan bir hal almıştı, hepimizi şaşırtmıştı. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin böyle güzide misafirlikleri, toplumları birleştirici gücü vardı. Yine ikinci bir anısından bahsetmek istiyorum. Yardımcı doçent doktor Mahmut Tokaç, Esat Coşan Hoca Efendi ile ilgili yaşadığı bir anısını anlatıyor, kaleme alıyor. Ondan bir kesit paylaşmak istiyorum. Hocamızla birlikte Ahmetçe'ye bir sağlık taraması için gitmiştik. Sağlık taramamız bazı köylülerin şikayeti üzerine jandarma tarafından engellenince hocamız "Toparlansın herkes, yalıya iniyoruz" dedi. Yalı dediğimiz yer denize sıfır bir konumda bulunan Ahmetçe yalısı denilen bir yerdi. Zaten yemek saati de yaklaşmıştı, oraya gidecektik. İndik yalıya ama moralimiz bozuk. Hepimiz böyle depresif bir görüntü sergiliyoruz. Yemek hazırlanıncaya kadar hep birlikte deniz kenarında, evin etrafında şöyle bir yürüyüşe çıktık. Beraber yürüyoruz, önde hocamız, bizler peşinde. 10-15 kişilik bir grup. Hoca efendi yerde bir frisbee vardı, onu aldı. Birdenbire bana doğru fırlattı, "Yakala!" dedi. Ben yakaladım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de bir reflekse geri fırlattım. Hoca efendi yakaladı ve bir başka arkadaşa fırlattı. Derken herkes birbirine frisbee fırlatmaya başladı. O frisbee oyunu bir anda o depresif havayı, o karamsar havayı dağıttı ve herkesin neşesi yerine geldi. Merhum Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız, içerisinde doktorların ve akademisyenlerin de bulunduğu bir grup talebesi ve takipçisiyle birlikte sahilde gezerken yerde bulduğu bir frisbeeyi onlardan birisine fırlatarak İçerisinde bulundukları gergin ortamı birdenbire dağıtmıştı. Sakalıyla, sarığıyla, cübbesiyle son derece saygın bir alim ve bir hoca efendi olan bu güzel zat, frisbee oynamaktan da çekinmemişti. Bu güzel anı bizlere bir mümine yakışan tutumun, kasıntılı olmamak, rahat ve sevecen olmak olduğunu en güzel şekilde öğretmişti. Nitekim, mümin girdiği yere huzur ve ferahlık veren kimsedir. Mümin girdiği yeri huzursuz eden, ortamı geren bir kimse olmamalıdır. Suratıyla adam döven, katı tutumlu insanların bu tavırları, iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine aykırı olduğu için yanlıştır. Dinimize göre bir mümin kardeşimize güler yüz göstermemiz bile bir sadakadır. Allah cümlemizi Mahmut Esat Coşan hocamız gibi bulunduğu yere huzur katan, İnsanlara neşe ve mutluluk veren hayırlı kimselerden etsin, demiş. Efendim, bu anıyı da zikrettikten sonra sizlere Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın 1997 yılında kaleme aldığı ve günümüzü anlatan bir yazısını nakletmek istiyorum. Amansız bir savaşta yerini tam al, cepheni doğru seç. Dünyada pek çok millet ve devlet var. Bütün insanlar kardeş olduğuna göre birbirlerini severek, yardımlaşarak yaşamaları gerek. Ama gerçekte işler böyle gitmiyor. Büyük menfaatleri yakalamış, zenginleşmiş ve başkalarını gaddarca sömürerek semirmiş ve güçlenmiş bazı devletler, hatta bunların yönetimini ele geçirmiş bazı küçük zümreler ve gizli teşkilatlar, büyük çoğunlukların aleyhine çalışıyor, zulüm yapıyor, hakları çiğniyor, özgürlükleri engelliyor, masum ve mazlum hakları çok mağdur ediyor, cihanı fesada veriyor. Binlerce, milyonlarca insanın canına kıyıyor. Ne yapmak lazım? Düşman zengin, düşman kuvvetli, düşman uyanık, düşman teçhizatlı, düşman gizlenmiş, düşman büyük idari, askeri imkanlara sahip. Düşman usta hırsız misali yaygaracı, velveleci, farfaracı, reklamcı. Kandırıcı, aldatıcı, saptırıcı, hilekar ve madrabaz. Ortada gözükmüyor, ele geçmiyor, kendini belli etmiyor. Perde arkasında duruyor, ajan kullanıyor, milletleri içinden idare ediyor, birbirlerine kırdırıyor. Etrafa bakınız. Yurt içi ve yurt dışı olaylarını inceleyiniz. Her taşın altından sayılı, birkaç aynı, sicilli, belli, mahut, malum, gizli örgütün çıktığını göreceksiniz. Bunlar hakkında ciddi araştırmalar da yapılmış. Değerli kitaplarda neşredilmiş. Belki herkesin kitaplığında bunlardan birkaçı mevcut, sizde de var. Belki siz de biliyorsunuz isim isim, firma firma, örgüt örgüt. Ama tek başına bir şey yapamıyor, oturduğunuz yerden kızıyor, köpürüyor, çaresizlik içinde çırpınıyorsunuz. Öncelikle şunu biliniz ki çok ciddi, çok mühim, çok vahim, çok bilgili, çok tehlikeli bir düşmanla bir ölüm kalım savaşı yapıyorsunuz. Düşman sizi Bosna'da, Çeçenistan'da olduğu gibi mahvetmek, yok etmek istiyor. Karınızı, çoluk çocuğunuzu kesecek, evinizi, barkınızı yıkacak, ülkenizi istila edecek, parçalayacak, bölüşecek. Siz savaşı mazide, tarihte, geride, dışta, uzakta sanıyorsunuz. O öyle düşünmüyor. Siz gevşemiş, rehavete düşmüşsünüz. O tüm hızıyla tahribata devam ediyor. İnsafı, merhameti yok. Gayzı, nefreti, kini çok. Sabotaj yapıyor, vurup kırıyor, çalıp çırpıyor, orman yakıyor. Her fırsatı değerlendiriyor. Her türlü zararı yapıyor. Her gün yeni bir melanet uyguluyor. Günü gelince, ortam hazırlanınca iç karışıklıklar ve çatışmalarla işi tırmandırıp sonuca ulaşmaya çalışıyor. Sense işinde, gücünde, tatilinde, yazdığında, gafletinde, zevkinde, keyfinde devam ediyorsun. Seferberlik var, haberin yok. Top sesleri geliyor, sen uyumaktasın. Harp var diyorum, anlamıyor musun? Sivil, görünmez bir harp. Şiddetli ama gizli bir mücadele. Şaşırtmacalı bir cengü cidal. Dost gibi görünen sahte tebessümlere aldanma. Sureti haktan görünen maskeli batıla kanma. Reklama, afişe, boyaya, hayale, hülyaya, palavraya, propagandaya inanma. Onlar bu kandırmacaların, savaşın bir parçası olduğunu çok iyi biliyor. Ve aldatmacaya çok önem veriyorlar. Ancak milleti kandırabileceklerinin çok iyi farkındalar. Bu uğurda milyarlar, trilyonlar harcıyorlar. Sonra da bunu bizim kesemizden, bizim bütçemizden, bizim devlet hazinemizden, halkın sırtından çıkarıyorlar. Çok acı, çok feci bir durum. Bu necip millete, bu aziz ümmete çok yazık oluyor. Senin gafletin, cehaletin, rehavetin, saflığın, sekametin yüzünden. Gözden kaçırmayın. Efendim, bu yazı gibi birçok yazıya, birçok makaleye, baş makaleye, baş yazıya öncülük etmiş, kalem oynatmış çok kıymetli bir hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Eserlerinden de bahsetmek gerekiyor. İlk zikredeceğimiz eseri Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli. Doçentlik tezinin bu neşri Makalat-ı Nesir kısmıyla Arapça bölümünün tercümesini içerir. Çalışmanın Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı ve tarikatlarıyla ilgili bölümü, Coşan'ın araştırma notları ilave edilerek Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik. Makalatın metni ise Necdet Yılmaz tarafından sadeleştirilerek Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli adıyla yayımlanmıştır. Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri. 3. Akademik Makaleler. Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin dil, tarih, edebiyat, tasavvuf ve kültür alanlarında çeşitli dergilerde çıkan toplam 18 makalesinden oluşmaktadır. 4. Tarihi ve tasavvufi şahsiyetler. Bazı konferans ve konuşmalarından derlenmiştir. 5. İstanbul'un fethi ve Fatih. Fetihle ilgili konferans ve konuşmalarını içerir. 6. Dilimiz ve kültürümüz. Özel Yükseliş Koleji ve Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde verdiği Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için hazırladığı notlardan ibarettir. 7. Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risale-i İslamiye. İbrahim Müteferrika hakkında bazı bilgilerle Risale-i İslamiye'nin transkripsiyonlu metnin tıpkı basımı ve Necdet Yılmaz'ın yaptığı sadeleştirmelerden oluşur. Yayımlanmasında öncülük ettiği dergilerdeki başyazıları baş makaleler adıyla 5 ciltte toplanmıştır. Bunların dışında Esat Coşan Hoca Efendi'nin konferansları, konuşmaları ve radyo sohbetlerinin çözümlerinden haç hatıraları, biyografiler, tasavvuf, edebiyat, İslam ve hayata dair yazılarından meydana gelen 30'a yakın kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Fuzuli'nin Matla'ul İtikad fi Marifetil Mebde'i vel Me'at adlı eserini Kemal Işık'la birlikte Türkçe'ye tercüme etmiştir. Efendim, Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin tercemeyi halinden, hayatından kısaca bahsettik. Kıymetli irşat çalışmalarından, dünya genelinde yaptığı faaliyetlerden, çağa ayak uyduruşundan da bahsetmeye gayret gösterdik. Eserlerinden bahsettik. Birkaç anısını zikrettik. Zat-ı alileriyle olmasa da muhterem pederim Ömer Apay'la bir anım var. Bunu da zikretmek istiyorum. Ben İstanbul'da üniversiteye başladığım yıl kıymetli babacığım Ömer Apa bana şöyle bir mesaj gönderdi. Merhum Mahmut Esat Coşan hocamız anlatıyor. Benim babam, ben Ankara İlahiyat'a asistan olarak gelirken, İstanbul'dan beni uğurlarken, evladım biz sana bakmaya hazırız. Dinine bir baskı sezdiğin zaman vazifeyi bırak, dön gel demişti. Bir, Allah razı olsun. İkincisi de, her sabah fakülteye giderken 10 defa şu ayeti oku demişti. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Ya Rabbi, kalbimizi biz hidayete erdikten sonra tekrar saptırma. Eğriltme. Doğruyu bulduktan sonra yanlış yola tekrar döndürtme. Lütfu kereminden, indi ilahinden bize rahmetini İhsan ve ikram eyle. Çünkü sen çok cömertsin, çok vehhapsın, ikram edicisin, hibe edicisin, bahşedicisin diye bu ayeti kerimeyi okuyarak, yani kalbin sapmaması, şaşırmaması, ayağın kaymaması duasını yaparak gitmeyi söylemişti. Siz de öyle yapın. Efendim, dediğim gibi kıymetli babacığım bana bu mesajı göndererek, zorlanırsan, dinine baskı hissedersen, nefsin ağır basarsa çık gel, biz seni bağrımıza basarız evladım demişti. Ve Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi vesilesiyle bu duayı da nasihat etmişti. Ben İstanbul'da ilk üniversiteye başlayacağım zaman. Efendim, bu programda ilim, fikir ve gönül önderi merhum Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi yad etmeye, anlatmaya gayret gösterdik. Bu programın zat-ı alilerine bir Fatiha ve dua vesilesi olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Vefatının üzerinden 22 yıl geçti. Cenab-ı Allah şehadetini kabul eylesin. Efendim, haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek niyazıyla ben Deniz İbrahim Selman Apa, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.